Sayın Soli Özel, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden. Efendim, sizce Davutoğlu kararının arkasındaki neden neydi?
Şimdi açıkçası bunu kestiremiyorum. Fakat zaten 3 dönem kısıtı nedeniyle Sayın Başbakan'ın eski çalışma arkadaşlarından birini parti başkanlığına önermesi ya da parti ona bırakmak istemesi pek mümkün değildi. Meclise giremeyecekleri için. Ayrıca Davutoğlu dış politikası şu andaki durumu bir yana bırakacak olursanız AK Parti açısından iç politikada da puan kazanmanın önemli bir yolu oldu. Bu nedenle Dışişleri Bakanı çok tanındı ülkede de. Dolayısıyla onun başbakanlığa getirilmesi biraz da belki iç politikada başkaları kadar köklü bir yeri olmadığı için başbakan tarafından uygun görüldü. Biliyorsunuz çünkü Cumhurbaşkanlığını geçmişe göre çok daha aktif bir pozisyon olarak da değerlendirme eğiliminde.
Ancak yurt dışında özellikle Davutoğlu ve Erdoğan'ın dış politikası sert eleştiriler alıyordu ve oya dönüştürdüklerini de görebiliyoruz bu son sonuçlarda.
Alıyor fakat
ancak oya da dönüşüyor dediğim gibi, yani sizce bunun formülüyle nasıl bunu başardılar? Böyle devam eder mi bunlar?
Valla yani tabii başlangıçtaki başarıların rüzgarı şu andaki büyük başarısızlıkların etkisinin tam olarak hissedilmesini ya da doğru değerlendirilmesini engelliyor. Buna bir de çok kendine güvenen bir söylemiş onu bunu eklediğiniz zaman iç kamuoyu dışarıda Türkiye'nin dış politikasının ne kadar ağır eleştirilere uğradığını biliyor. Ayrıca dışarıdan eleştirilmek de tabii paradoksal bir şekilde parti açısından bir pozitif puan haline gelebiliyor.
Evet, böyle bir durum oluştu son dönemde gerçekten.
Yoksa baktığınızda kamuoyu yoklamalarına Irak ve Suriye politikalarının tasvip görmediği ortada. Fakat buna rağmen yani Türkiye'yi dünya siyasetinde önemli bir konuma getirdi. İşte herhalde hata herkese mahsustu, sonra düzeltildiler falan diye de düşünülüyor. Ama o geçmiş dönemdeki başarıların getirdiği gurur, buna duyulan güven vesaire, bütün bunlar demek ki halen etkisini sürdürüyor. Sayın Başbakan da o yüzden Davutoğlu'nu başbakan yapmayı uygun gördü. Bir de tabii ya isim olarak da tabii pek çok başka insana, yani seçilen Abdullah Gül gibi şuna ya da bu nedenle devre dışı bırakılmış olanlar dışında baktığınızda Adalet ve Kalkınma Partisi içinde kamuoyunun tanıdıklarının pek çoğunun bu 3 dönem kısıtı var zaten. O zaman da geriye de Ahmet Davutoğlu kalıyor.
Peki Amerika ile ilişkilerde bir değişim gözlemliyor musunuz önümüzdeki günlerde?
Yok, sanmıyorum. Yani bugüne kadar nasıl gidiyorsa gene öyle gidecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkileri çok da yani tarihin en iyi noktasında elbette değiller, ama her iki tarafında birbiriyle çalışmaya ihtiyacı var. Daha önce nasıl Sayın Davutoğlu Kerry ile çalışıyorsa bugün de Amerikan yönetimiyle çalışmaya devam edecek. Onlar açısından da bildikleri birisiyle başbakan olarak da devam etmek herhalde hoşta işlerini kolaylaştıracak bir durumdur diye düşünüyorum.
Şimdi Gül'ün ve pek çok 3 dönem yasağından dolayı içinde yer almayacağı bir kabineyle yola devam edecek Türkiye hükümeti.
Evet.
Yeni bir dönem bekliyor musunuz? Yani bu 12 yıl sonrasında farklı bir Türkiye olur mu? Çok güçlü bir Erdoğan imajı var. Artık partiyi aşmış, sadece ismi oy alabilen.
Türkiye zaten o yola girdi. Yani biz, ama bu dönüşümün ne kadar derin olacağını ya da nerede sınırlarına dayanmış olacağını genel seçimlerle göreceğiz. Yani genel seçimler zamanında mı yapılır, Haziran ayında, yoksa biraz erkene mi alınır? Şu anda bunu kestirmek güç. Bu biraz da ekonomi yönetiminin kime bırakılacağına bağlı olarak bence belki üzerinde konuşabileceğimiz bir konu olur. Eğer genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi anayasa değiştirecek bir çoğunluğa ulaşırsa, o zaman bir terslik ya da büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Türkiye fiili cumhurbaşkanlığı sisteminden herhalde anayasal başkanlık sistemine doğru evrilmiş olacak ve sizin de dediğiniz gibi Tayyip Erdoğan 11 yılın ardından
Önlerinde ne tür engeller görüyorsunuz? Mesela 49 elçilik çalışanı hala getirilemedi Türkiye'ye. Bu tür sorunlar var. IŞİD tehlikesi devam ediyor. Sınırlarda durum pek parlak değil. 2 milyona ulaşması muhtemel Suriyeli mülteciler var ve onların dönmeyecekleri de ortada. Ne gibi sorunlar var önünde şu anda bu ekibin?
Bu ekibin önünde tabii bir önceki ekibin biriktirmiş olduğu sorunlar var. Yani geçmiş dönemin dış politikasında sizin saymış olduğunuz sorunları Türkiye'nin kapısına yığmış olan kişi yarınki, yani gelecek haftadan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olacak. Başbakan olarak Dışişleri Bakanı iken izlemiş olduğu politikadan daha farklı bir yöne rotasını çevirir mi? Yani çok ihtimal vermesem bile bir ümittir, bekleyelim derim. Çünkü hakikaten de gene sizin söylediğiniz gibi bu birikmiş hataların sonuçları Türkiye'yi çok kötü sıkıştırmaya da başladı. En başta da tabii yani kamuoyundan sürekli gizlenilmeye çalışılan bu 49 rehine meselemiz var.
Evet, haber yapılamıyor. O çok acı maalesef.
Aynen öyle.
Biz yapabiliyoruz da yabancı basın olduğu için.
Aynen öyle.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Özel? Neler beklemeliyiz önümüzdeki günlerde ya da toparlamak isteyeceğiniz bir şey var mı?
Ya dediğim gibi bence iki kritik atama var. Zaten herkes de onlara yoğunlaştı. Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak kalıp kalmayacağı. Bu tabii Türkiye gibi dışarıdan gelen paraya ihtiyacı olan bir ülke açısından son derece önemli bir karar. Babacan'ın yokluğunda Türkiye'nin para bulma imkanları daha kısıtlı olacaktır ya da daha pahalıya para kullanma imkanı bulabilecektir diye inanılıyor. İkincisi de tabii Dışişleri Bakanı'nın kim olacağı. Orada da bir takım spekülasyonlar var ama eğer en çok dile dolanan spekülasyon doğru çıkar ve Hakan Fidan bugünkü MİT Müsteşarı Dışişleri Bakanı olursa, o zaman Dışişleri'nin de büyük ölçüde Cumhurbaşkanlığı tarafından yönlendirileceğini ya da Cumhurbaşkanlığı ile çok yakın çalışarak dış politikanın oluşturulacağını söylemek mümkün. Bu da tabii çok ironik olur. Dışişleri Bakanlığından Başbakanlığa geçmiş bir başbakan açısından.
Anlıyorum. Böylece dünyaya da herhalde tek isim üzerinden yönetilen bir ülke ve kuvvetler ayrılığı
ilkesi. Genel gidişat o yönde. Evet.
Anladım. Kuvvetler ayrılığı ilkesine inanmadığını da defalarca ifade etmişti Sayın Başbakan. Peki.
Evet. Tamam.
Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Soylu Özel.
Sağ olun. Sağ olun.